Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 18.
Vronsky kuzenine gülümseyerek baktı. Biraz ahlaka aykırı ama öylesine çekici ki bunu size anlatmaktan çok zevk alıyorum dedi. Adları söyleyemeyeceğim size. Daha iyi ya, onları bulurum. Pekala dinleyin. İki neşeli genç arabada gidiyorlar. Sizin alayın subaylarından elbette. Subay olduklarını söylemedim ama yalnızca iyi yemek yemiş iki genç erkek bunlar. İyice içmiş diye açıklayayım. Belki çok neşeli bir durumda bir arkadaşın evine akşam yemeğine giderler. Yanlarından arabasıyla geçen güzel bir kadın görürler. Kadının kendilerine gülümseyip işaret ettiğini sanırlar. Doğal olarak da onun ardına düşerler. Güzel kadının onların gittikleri evin önünde durduğunu hayretle görürler. Güzel kadın hemen üst kata çıkar. Delikanlılar kadının kısa tülünün altından kırmızı dudaklarını, küçük güzel ayaklarını görebilirler ancak. Öykünüz öylesine coşkulu ki sanırım bu iki delikanlıdan biri sizdiniz. Az önce neler söylüyordunuz bana? Demek delikanlılar veda yemeği için arkadaşlarının evine girerler. Belki de veda yemeklerinde her zaman olduğu gibi biraz fazlaca içmişlerdir. Yemek sırasında üst katta kimin oturduğunu sorarlar belki de. Yalnız bunu bilen uşağa yukarıda bayanlar olup olmadığını sorunca uşak evde pek çok kız olduğunu söyler. Yemekten sonra delikanlılar ev sahibinin çalışma odasına geçerek bilinmeyen kadına pek tutkulu bir aşk mektubu yazarlar ve mektupta tam olarak anlaşılmayan yerleri açıklamak için de üst kata mektubu kendileri götürürler. Bu çirkin öyküyü neden bana anlatıyorsunuz? Daha sonra ne oldu? Kapıyı çalarlar. Hizmetçi görünür. Mektubu verirler. İkisi de aşık olduklarını, ölmeye hazır olduklarını söylerler. Şaşıran oda hizmetçisiyle kapı eşiğinde tartışmaya başlarlar. Birden kalın bir sucuğa benzeyen favorili, istakoz gibi kırmızı yüzlü bir adam görünür. Evde yalnızca karısı olduğunu söyleyip iki delikanlıyı kapı dışarı eder. Söylediğiniz gibi sucuk biçiminde favorisi olduğunu nereden biliyorsunuz? Bekleyin, oraya geliyorum. Bugün rakipleri barıştırmaya gittim. Peki neler oldu? İşte işin en ilginç yanı. Galiba mutlu bir çift var ortada. Devlet danışmanı olan koca şikayet ediyor. Ben de aracı oluyorum. Ne aracıya? İnanın bana, Talleyrand benim yanımda solda sıfır kalır. İşin zorluğu nerede? Anlayacaksınız. Gelince özür diledik, üzgünüz dedik. Bu üzücü yanlış anlamı yüzünden sizden özür diliyoruz. Sucuk gibi favorili memur soğuk tavrını bırakmaya başladı. O da duygularını anlatmak istiyordu ama birden köpürüp küfretmeye başlayınca ben de hemen diplomatça konuştum. Sizinle aynı görüşteyim. Bu baylar ayıp ettiler ama suçluların gençliğini ve durumlarını göz önüne almanızı rica ediyorum. Anlarsınız ya, yemekten geliyorlardı. Olanca içtenlikleriyle pişmanlık duyuyorlar ve sizden özür diliyorlar dedim. Danışman yeniden yumuşadı. Peki kont, onları bağışlamaya hazırım ama bu haylazların izlemeleri, kabalıkları ve hareketleriyle karşılaşan karım namuslu bir kadındır, bunu anlarsınız dedi. Aslında şunu da aklınızdan çıkarmayın. Söz konusu haylazlar oradalar. Onları da yatıştırmak zorundayım. Yeniden bütün hünerimi kullanmak zorunda kaldım. Olay yeniden kapanmış gibiyken danışman öfkelendi, kızarıp bozardı, sucuklar harekete geçti ve ben yine diplomatik kurnazlığa başvurmak zorunda kaldım. Betsy, locaya giren bir bayana gülerek, ''Ah, size bunu anlatmalıyım.'' dedi. ''Öyle çok güldürdük ki beni. Neyse, iyi şanslar.'' diye ekleyerek, yelpazeyi tutan elinin boşta kalan parmağıyla Ronski'ye dokundu, giysisinin omuzlarını düşürmek için bir hareket yaptı, çıplak kalan omuzlarıyla ışığın altına doğru ilerledi ve kendini bütün bakışlara gösterdi. Ronski gerçekten de Fransız tiyatrosuna gitti. Orada bu tiyatronun hiçbir temsilini kaçırmayan alay komutanını görmek istiyordu. Genç subayı ilgilendiren ve eğlendiren bu düşünceyle kafası 3 gündür doluydu. Bu olaya dostu Petritski ile yürekli, kibar bir arkadaş olan Prens Kedrov karışmışlardı. Ama bu olayda aslında alayın çıkarları işe karışıyordu. İki suçlu Ronski'nin bölüğündendi. Danışman Venden, karısını hakaret eden iki subayı gelip albaya şikayet etmişti. Anlattığına göre karısı, 6 aydır evliydiler, annesiyle birlikte kilisedeydi. Bilinen nedenle ansızın hastalandığını hissedince evine dönmek için kiliseden ayrılmış ve rastladığı ilk arabaya binmişti. Arabası subayların arabasını geçince subaylar onu izlemişlerdi. Kadın korkunca acısı artmış, merdivenleri koşarak çıkmıştı. Bürosundan dönen Venden, zili ve tanımadığı sesleri duyunca çıkmış, mektup getiren subayları görüp onları kapı dışarı atmıştı. Örnek olacak bir ceza verilmesini istiyordu subaylara. Vronsky'yi çağıran albay, ''İsteğinizi yapalım ancak Petritski dayanılmaz oldu artık. Olaysız bir haftası bile geçmiyor. Bu danışman işi burada kesmez, olay daha da büyür.'' Vronsky olayın çok ciddi olduğunu anlıyordu. Düello yapması olanaksızdı. Bu durumda devlet danışmanını yatıştırmak, olayı kapatmak için elinden geleni yapması gerekiyordu. Albay Ronski'yi seçkin, akıllı, alayın onurunu düşünen biri olduğu için çağırtmıştı. Birlikte konuşup Kedrov'la Petritski'nin Ronski ile birlikte danışmana gidip özür dilemelerini kararlaştırdılar. Ronski ile albay, Ronski adının ve İmparator Yaverliği unvanının danışmanı yumuşatmakta işe yarayacağını düşünüyorlardı. Gerçekten de bu iki şey etkili oldu ama Ronski'nin düşüncesine göre barışmanın sonucu kuşkuluydu. Fransız tiyatrosunda Ronski, albayı bir fuayede bir köşeye götürdü, ona aldığı sonucu anlattı. Albay düşündükten sonra olayı olduğu gibi bırakmaya karar verdi. Kendi keyfi için konuşmanın ayrıntıları konusunda Ronski'ye sorular sordu. Danışmanın bazen nasıl yumuşadığını, bazen de olayları anımsayarak nasıl öfkelendiğini, sonunda kendisinin Petrovski'yi önüne katıp nasıl çıktığını anlatan Ronski'yi dinlerken gülmekten kendini alamıyordu. Berbat ama pek gülünç bir olay. Petrov neden bu bayla dövüşemiyor sanki? Demek böylesine aklını yitirdi, diye sordu albay gülerek. Bir ara, Claire'ı bugün nasıl buluyorsunuz, diye ekledi, yeni gelen Fransız oyuncudan söz ederek. İnsan onu her akşam dinler. Her zaman değişik bir kadın. Bunu yapmayı yalnız Fransız kadınlar bilir. 6. Prenses Betsy, son perdenin sonunu beklemeden tiyatrodan ayrıldı. Evine gidince yüzünü pudralayıp kremlemek, sonra tuvaletini düzeltip çay servisinin büyük salonda yapılması için buyruk vermeye ancak zaman bulduğunda arabalar birbiri ardına Morskaya sokağındaki büyük evinin önünde durmaya başladı. Konuklar geniş merdiveni çıktılar, sabahları camlı kapının arkasında gazeteleri okuyan iri yarı yapıcı konulara yer vermek için geri çekilerek kocaman kapıyı gürültü çıkarmadan açıyordu. Bir kapıdan saçları yeniden yapılmış, yüzü pırıl pırıl ev sahibi girdiği anda öteki kapıdan konuklar duvarları koyu renkli, yumuşak halı kaplı salona giriyorlardı. Pırıl pırıl aydınlatılmış masanın üstünde, bunların ışığında gümüş bir semaverle saydam çay fincanları parlıyordu. Ev sahibesi semaverin önüne oturdu, eldivenlerini çıkardı. Konuklar o zamana dek görünmemiş olan uşakların yardımıyla iskemlelerini alıp iki grup halinde oturdular. Bir bölümü semaverin karşısına, ev sahibesinin yanına, ötekilerse salonun öbür ucundaki siyah kadifeden bir giysi giymiş, kaşları zarif bir yay gibi duran büyük elçinin güzel karısının çevresinde. Her iki grupta da konuşma, her zaman olduğu gibi sanki herkes aklına hangi konuda yoğunlaştıracağını düşünürmüşçesine, önce çok belirsiz selamlarla çay servisiyle geçti. Sanatçı olarak dikkat çekecek kadar güzel, Karlubah'ı incelediğin söyleniyor, diyordu büyükelçinin karısı. Nasıl düştüğünü fark ettiniz mi? Eski bir ipek giysi giymiş, kaşsız, topuzsuz, kırmızı yüzlü, sarışın, şişman bir kadın. Ah rica ederim, Nilsson'dan söz etmeyin, onunla ilgili yeni bir şey söylenemez. Davranışlarının bayağılığı ve basitliğiyle ünlü Prenses Miyakka'ydı bu. Ona korkunç çocuk diyorlardı. Prenses Miyakka'ya iki grubun arasına oturmuş, her iki yandaki konuşmalara da katılıyordu. Bugün sözleşmişler gibi üç kişi bana bu aynı cümleyi söyledi Kaulbach konusunda. Bu cümle neden çok hoşlarına gitmiş bilmem. Konuşma bu uyarıyla kesildi. Yeniden bir konu bulmak gerekiyordu. İngilizce'de small talk adı verilen bu zarif konuşmanın büyük ustası olan elçinin karısı bize tatsız olmayan eğlenceli bir şeyler anlatın dedi. Bunu neden söz edeceğini bilemeyen diplomata söylüyordu. Diplomat gülümseyerek bunun çok zor olduğunu, yalnızca kötü şeylerin gülünç olduğunu söylerler dedi. Ama yine de bana bir konu verirseniz bunu denerim. Bütün iş konuda, taslak verilirse onu işlemek kolaydır. Geçmiş yüzyıldaki ünlü konuşmacıların şimdilerde akıllıca konuşmakta zorlanacağını düşünürüm ara sıra. Zekice şeyler şimdilerde öylesine sıkıcı ki. Elçinin karısı gülerek sözünü kesti. Bunu eskiden beri söylerler. Konuşma çok hoş biçimde başladı ancak aşırı derecede hoş olduğundan yeniden kesildi. Şaşmaz bir yönteme, dedikoduculuğa başvurmak gerekti. Elçi, pencerenin yanında oturan yakışıklı sarışın bir delikanlıyı bakışlarıyla göstererek, ''Tuşkeviç'te 15. Louis'ye benzer bir yan görmüyor musunuz?'' ''Ya öyle, salonla aynı biçimde, bu yüzden buraya sık sık geliyor.'' Konuşma bu yanıyla ilgi çekti. Çünkü bu salonda açıkça konuşulmaması gereken bir şeye, Tuşkeviç'le ev sahibesinin ilişkilerine değiniyordu. Semaver'le ev sahibesi çevresindeki konuşmalar, kaçınılmaz üç konu, yani son dedikodular, tiyatro ve dedikoduculuk arasında gidip geldi, sonunda son konuda karar kılındı. Bayan Maltischew'in kızı değil annesi, kendine Diablotin Rose bir giysi yaptırdığını biliyor musunuz? Pembe şeytan, çevirinin notu, Fransızca. Yo olamaz, pek hoş. Onda bu akıl varken, bunun gülünç olduğunun farkına bile varmaz. Zavallı Madame Maltischew konusunda herkesin söyleyeceğini söylediğinden, konuşma alevlenen bir odun gibi canlandı. Gravür tutkunu zengin bir koleksiyoncu olan Prenses Betsy'nin kocası, karısının konukları olduğunu öğrenince kulübe gitmeden önce salona girdi. Yumuşak halı üzerinde sessizce yaklaşarak Prenses Miyakka'ya ansızın, ''Nisan'ı nasıl buldunuz?'' dedi. Ah, böyle nasıl da girdiniz, beni korkuttunuz dedi kadın. Rica ederim, operadan söz etmeyin bana, müzikten hiç anlamıyorsunuz. Yanınıza dek inip de Endülüs çinilerinden ve gravürlerinden söz etsem daha iyi olur. Neyse, bit pazarından son olarak hangi değerli parçayı aldınız bakalım. İsterseniz size gösteririm onu, ama bu konuda bir şey bilmiyorsunuz. Aa, gösterin siz, çıraklık eğitimini şu şeylerin, nasıl denir, bankacıların yanına yaptım. Onların çok güzel gravürleri var, bize gösterdiler. Samaverin yanında duran ev sahibesi, nasıl, siz şu buralara gittiniz mi diye sordu. Evet canım, kocamla beni akşam yemeğine çağırdılar. Bana söylediklerine göre o yemekte verilen sosun değeri 1000 rubleymiş dedi Prenses Miyakka'ya yüksek sesle, herkesin onları dinlediğini sezmişti. Bu sos da yeşilim trak renkte, pek de berbat bir şeydi. Ben de konuklar çağırdım, onlara 85 kapiklik sos yaptım ama herkes çok beğendi. 1 rublelik soslar ikram edemem ben. Eşi benzeri yoktur onun, dedi ev sahibisi. Harika, diye ekledi birisi. Prenses Miyakkaya'nın sözleri her zaman aynı etkiyi yapardı. Bu etkinin tüm gizi, çoğu kez konu dışı, sıradan ve sağduyulu şeyler söylemesindendi. İçinde yaşadığı toplumda bu sözler, en akıllıca söylenmiş sözler kadar etkili oluyordu. Prenses Miyakkaya, neden bu denli ilgi çektiğini anlayamıyor ama sağladığı bu etkiyi görüp ondan yararlanıyordu. Büyükelçinin karısının konuşması, herkesin dinlediği Prenses Miyakkaya'nın sözleriyle kesilince, ev sahibesi iki grubu birleştirmek için bundan yararlanmak istedi, elçinin karısına dönüp, ''Gerçekten de çay istemiyor musunuz, bizim tarafa gelseniz ya?'' dedi. ''Hayır, burada çok rahatız,'' dedi kadın gülümseyerek, sonra başladığı konuşmasına geri döndü. Bu konuşma çok hoştu, Bay ve Bayan Karenin eleştiriliyordu. ''Anna, Moskova yolculuğundan bu yana çok değişti, şimdilerse pek tuhaf,'' diyordu dostu. Asıl değişim Alexey Vronsky'nin gölgesinin yanında getirmesi, dedi elçinin karısı. Bu neye yarar ki? Gri masalını bilirsiniz. Gölgesini yitiren adam. Bu kayıp onun için bir suçun cezalandırılmasıdır. Ama bir kadın için gölgesiz olmak pek hoş değildir. Öyle, ama genellikle gölgesi olan bir kadının sonu kötü olur, dedi Anna'nın arkadaşı. Bu sözleri işitmiş olan Prenses Miyakaya birden, diliniz tutulsun, dedi. Bayan Karenin hayranlık duyulacak bir kadındır. Kocasını sevmem ama onu çok severim. ''Kocasını neden sevmiyorsunuz? Çok büyük bir adamdır.'' dedi elçinin karısı. ''Kocam Avrupa'da böyle değerli pek az adam olduğunu söyler.'' ''Kocam da aynı şeyi söyler ama ben inanmıyorum buna.'' diye kestirip attı Prenses Miyakaya. ''Onun düşüncesine saygı duyarım. Ama bence Alexey Aleksandrovich yalnızca budala biridir. Bunu yavaşça söylüyorum. Gerçekten çok basit. Eskiden onu akıllı görmem buyurulduğu zaman zekasını anlayamadığım için kendimi suçlayarak onu akıllı olarak görmeye zorlanırdım. Ama içimden o bir budaladır demeye başlayınca bunu alçak sesle söylemiş olsam bile görmezden gelmeyi bıraktım. Öyle değil mi? Bugün ne kadar da kötüsünüz. Hiç de değil. Başka yolu yok. İkimizden biri budala. Hepsi bu kadar. Neyse, artık seçim erken yapıldı. Çünkü insan kendisi için böyle şeyler söyleyemez. Kimse servetinden memnun değildir. Aklındansa memnundur, dedi yaşlı diplomat. Evet, aynen öyle, dedi hemen Prenses Miyakkaya. Ama Anna'yı bırakamam. Çok güzel, eşsizdir o. Eğer bütün erkekler aşıksa ve gölge gibi peşinden gidiyorlarsa ne yapsın zavallı? Onu ayıplamak aklımdan bile geçmez, dedi Anna'nın dostu olan kadın. Bizi hiçbir gölge izlemiyorsa bu, onu ayıplamamızı haklı göstermek için yeterli bir neden değildir. Prenses Miyakkaya böylece Anna'nın arkadaşının ağzının payını verdikten sonra kalktı, elçinin karısıyla birlikte Prusya kralından söz edilen masanın yanına gitti. Yine kimi çekiştirdiniz, diye sordu Betsy. Kareninleri. Prenses Alexey Aleksandrovich'in kişiliğini inceliyordu, dedi elçinin karısı gülümseyerek. Ne yazık ki duyamadık, diye ev sahibesi gözlerini kapıya dikerek. Ah, demek sonunda geldiniz, dedi içeri giren Vronsky. Vronsky buradaki herkesi tanıyor, onları her gün görüyordu. Bu yüzden de az önce çıkmışçasına kayıtsız bir tavırla içeri girdi. Elçinin karısının sorduğu bir soruya yanıt vererek, nereden geldiğimi merak eder gibisiniz, dedi. Bunu bilemezsiniz, itiraf etmek gerek. Baftan geliyorum. Belki 100 kez gittim ama her zaman yeni bir zevk aldım. Çok nefisti. Utanç verici olduğunu biliyorum ama operada uyurum ben. Oysa Baf'ta son ana dek kalır, eğlenirim. Bugünse bir Fransız kadın sanatçının adını söyledi, onunla ilgili bir olay anlatmak istedi. Ama elçinin karısı sevinçli bir korkuyla sözünü kesti. Rica ederim şu utanç verici şeyleri anlatmayın. Öyle olsun, zaten herkes biliyor. Girmesi opera kadar kolay olsa herkes Baf'a giderdi, dedi Prenses Miyakkaya. Giriş kapısının yanında ayak sesleri duyuldu. Gelenin Bayan Karenina olduğunu bilen Prenses Betsy, Vronsky'ye baktı.
Ayrım sonu.